You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
NEPLEN testi sonuçları orta öğretim öğrencilerinin okur yazarlıkta başarısız olduğunu ortaya koydu. Çin, casuslukla suçlanan yazar için Avustralya'yı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir günlük ziyaret için Rusya'daydı. Ülke çapında yapılan son başarı değerlendirme testi, 7 ve 9. sınıf öğrencilerinin yazma becerileri konusunda son yılların gerisine düştüğünü gösteriyor. 2019 NEPLEN testinin sonucuna göre 7 ve 9. sınıf öğrencilerinin yazı konusundaki becerileri 2011 yılındaki sonuçlardan daha da geri. Ancak aynı testin ilkokul öğrencileri arasındaki sonuçları daha iyi görünüyor. İlkokul öğrencilerinin matematik, okuma, heceleme ve dil bilgisi becerileri 2008 yılından bu yana yapılan değerlendirmelerden daha ileride. NEPLEN sonuçlarının açıklanmasının ardından Eğitim Bakanı Dan Tehan, Öğretmenler Sendikası tarafından eleştirilen testi savundu. ABC'ye konuşan Tehan, bu sınav olmasa Avustralyalı öğrencilerin performanslarından haberdar olunamayacağını söyledi.
Let's not blame the test. Let's make sure that we understand what the results are and where we need to put the work in.
Testi suçlamamak gerektiğini söyleyen Tehan, böylelikle hangi konunun üzerine daha fazla eğilinmesi gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Muhalefetin Gölge Eğitim Bakanı Tanya Plibersek ise hükümeti sistemde nerede problem olduğunu tespit edememekle suçladı.
We see a government that has cut billions from schools, cut billions from TAFE and universities, and is reducing the opportunity.
Hükümetin okullardan milyonlarca dolar kestiğini, TAFE ve üniversitelerden de yine kesintiler yaptığını belirten Tanya Plibersek, bu nedenle yeni mezunların da iş bulma umudunu kaybettiklerini vurguladı. NEPLEN testinde bu sene teknik sorunlarla karşılaşılmıştı. Bazı öğrenciler sisteme giriş yapamamıştı. Avustralya Eğitim Sendikası ise bu nedenle sonuçların güvenilir olmadığını kaydediyor. Çin, Avustralya'yı casusluk suçlamasıyla tutuklanan Çin asıllı Avustralyalı yazar Dr. Yang Hinju'nun davasına müdahale etmemesi ve yargı kararlarına saygı duyması konusunda uyardı. Öğretim üyesi Yang Hinju'nun kendisine karşı yöneltilen suçlama nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle Avustralyalı hukukçular hükümetin duruma el koymasını talep ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise 53 yaşındaki yazarın sağlığının yerinde olduğunu ve adil bir şekilde yargılanacağını belirtti. Yazarın avukatı Julian McMahon ise müvekkilinin üzerine atılı casusluk suçlamasıyla ilgili bir kanıt olmadığını belirtti. Yazarın Avustralya'da daimi oturma izni bulunan eşi Yuan Rijuan ise Çin dışına çıkışı yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bir saat 20 dakikalık görüşmenin ardından liderler ortak bir basın toplantısı düzenledi. Liderlerin gündeminde İdlib konusu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hava tacizleri devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir diyerek şöyle devam etti.
Suriye'de yaşanan gelişmeleri İdlib'deki durum özelinde tüm boyutlarıyla ele aldık. Geçen sene Sayın Putin'le çok hassas bir dönemde kritik bir adım atarak İdlib'de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin Mayıs ayından beri sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları İdlib'de tesis ettiğimiz sükuneti maalesef bozdu. İdlib'de rejim saldırıları sonucunda Mayıs ayından beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, 1200'ün üzerinde sivil yaralandı.
Rus Devlet Başkanı Putin ise İdlib konusunda ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan ve Putin ayrıca Rusya Havacılık Fuarı'nı da ziyaret ettiler. Erdoğan'ın ilgisi Amerika'nın S-400'lerin alınması nedeniyle Türkiye'ye vermekten vazgeçtiği 5. nesil savaş uçağı T-35'in Rus muadili olan Su-35 üzerindeydi. Rus Devlet Başkanı Putin, Su-35 ve Su-57 uçakları konusunda işbirliği yapılabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir kez daha işbirliği mesajı verdi.
Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu savaş uçaklarında olabilir. Notlarımızı da aldık. Bunları süratle geliştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vladimir Putin'le birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Rus kozmonotlarla konuştu. Bu sırada Rusya Federal Uzay Başkanı'ndan bir teklif geldi. Rus Uzay Ajansı Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında uzay istasyonuna bir Türk gönderme teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife olumlu yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya vardığı saatlerde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı savunma sistemi S-400'lerin ikinci bataryasının teslimatı başladı. Savunma sisteminin parçalarını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Milli Savunma Bakanlığı ikinci bataryanın parçalarının teslimatının bir ay süreceğini belirtti. Öte yandan Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatının başlaması haberi üzerine Trump'a çağrıda bulundu. Komisyon, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. SBS'in yaptırdığı yeni bir araştırmaya göre toplumsal birlikteliğe odaklanmanın ekonomiye yılda 12.7 milyar dolar kadar getirisi olabilir. Geçmiş araştırmalar iş yerlerinde kapsayıcılığın geliştirdiğini gösterse de son araştırma bu konuda hala alınacak çok yol bulunduğunu gösteriyor. SBS Genel Müdürü James Taylor raporun toplumsal birlikteliğin sadece kamu yararına değil ekonomik büyümeye de faydaları olduğunu vurguladı.
Well, Australia has a well-earned reputation as being both a multicultural and inclusive society. A place where irrespective of who you are or where you're born or what you believe.
Avustralya'nın çok kültürlü ve bireylerini kapsayıcı bir toplum olduğu konusunda haklı bir üne sahip olduğunu belirten Taylor, Deloitte tarafından hazırlanan raporun daha iyisinin de yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Bu konuda hazırladığımız bölümü programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Önde gelen yardım kuruluşlarından birinin hazırladığı bir başka rapor ise Avustralya'nın önümüzdeki 50 yıl içinde daha fazla mülteci alarak ekonomisini 38 milyar dolar arttırabileceğini ortaya koyuyor. Oxfam Yardım Organizasyonu'nun hazırladığı rapora göre mülteci alımının arttırılması iş gücünü, gayri safi milli hasılayı ve mal ve hizmet talebinin artmasını sağlayacak. Yine Oxfam'a göre mültecilerin ülkeye aileleriyle birlikte yerleşmelerine izin verilmesi bir bütün olarak daha üretken ve topluma daha iyi adapte olmalarını sağlıyor. Victoria'daki transseksüeller artık ameliyat olmadan da doğum sertifikalarındaki cinsiyet bölümünde istediklerini yazma özgürlüğüne sahip olabilecekler. Bu konudaki yasa tasarısı dün akşam Victoria Parlamentosu Üst Meclisi'nden 14 hayır oyuna karşılık 26 evet oyuyla geçti. Hükümet yeni yasanın insanların kimlik belgelerinin yaşadıkları hayatın gerçekliğini yansıtmasını sağlama seçeneği sunacağını söylüyor. Böylece Victoria eyaleti de Tazmanya, Kuzey Bölgesi eyaleti, Güney Avustralya ve ACT ile birlikte bu yasayı kabul eden eyaletler arasında yer aldı. Tazmanya bu konuda ilk adımı atan eyalet olmuştu. Cinsiyet çeşitliliği aktivistleri değişimin Avustralya'daki transseksüel eşitliği mücadelesinde önemli bir kazanç olduğunu söylüyor. Türkiye'de Yüksek Askeri Şura'nın son toplantısı sonrası görev yerleri değişen komutanlardan 5'inin istifa etmeleri ve emekliye ayrılmalarının yarattığı tartışma devam ediyor. Türkiye'nin doğusunda sınır ötesi hareketlilik devam ederken bu bölgede görevli 5 generalin istifası gündemi sarstı. İstifa eden generaller arasında Özel Kuvvetler Komutanlığından İdlib'den sorumlu Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ve yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da bulunuyor. Yüksek Askeri Şura'nın ardından 127 amiral ve generalin görev yerleri değişmişti. Yaş kararlarından önce İdlib'den sorumlu olan ve daha sonra Adana'ya atanan tüm general Çorbacı, Sözcü gazetesine bir demeç verdi ve sanki terörle mücadeleden kaçıyormuşuz izlenimi veriliyor, bu bize yapılan büyük bir haksızlıktır ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ise doğal bir durum açıklaması geldi. Akar, emekliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının doğal hakkı olduğunu söyledi. Ancak İYİ Parti ve CHP generallerin istifa ve emeklilik taleplerini doğal karşılamadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in hedefinde Milli Savunma Bakanı vardı.
Diyorlar ki liyakatla atama yapılmıyor. Diyorlar ki partizanlık yapılıyor. Bunların hesabı senden bir gün sorulur Hulusi Akar.
İYİ Parti'den Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ise konunun üzerinde durmak gerekir diye konuştu.
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapıyor. Orada görevli komutanların bir şeylerin kötü gittiğini ima ederek istifa etmelerinin üzerinde durmak lazım.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na HDP'li Ahmet Türk'ün yerine ikinci kez kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın kendisine ve diğer bakanlara pahalı hediyeler aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Soylu buna rağmen konuyla ilgili olarak teftiş yaptırdığını açıkladı. Vali Yaman'ın daha önce kayyumluk yaptığı döneme ait Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kesilen toplam 582.618 liralık gümüş takı ve benzeri eşyaların faturaları ortaya çıkmıştı. Belediye kayıtlarından alınan belgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'yla bazı bakan ve bakan yardımcıları için bir gümüşçüden ne kadarlık alışveriş yapıldığı bilgisine yer veriliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vakıflara aktarılan 357 milyon liralık kaynağı kestiklerini belirterek, "Bunlar inanılmaz rakamlar, bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" diye sordu. Buna göre TÜRGEV, ENSAR ve Azizi Mahmut Hüdayi vakıflarına yapılan toplam 357 milyon liralık protokol sona erdirildi. Öte yandan İstanbul Esenler Otogarı'nın yönetiminin de bu hafta belediyeye geçmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun organize ettiği Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Kürtçenin önündeki engelleri kaldıracaklarını ve Kürt dili kursları hayata geçirecekleri vaadinde bulundu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 3 lira 94 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince, Anadolu Spor Avustralya Futbol Federasyonu Kupası'nda Adelaide Olympic ile karşılaşıyor. Victoria Premier Ligi'nde 6. sırada bitiren Anadolu Spor, kupadaki 16. tur karşılaşması için bu akşam saat 7.30'da Adelaide Olympic ile karşı karşıya gelecek. Bugünkü hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da güneşli 16 derece, Sydney'de sağanak bastırabilir 20 derece, Melbourne'da yağmurlu 15 derece, Adelaide'de yine yağmurlu 14 derece, Perth'te güneşli 27 derece, Hobart'ta yağmur var 14 derece, Brisbane'da fırtına ihtimali bulunuyor 26 derece ve Darwin'de de güneşli 33 derece olacak. Haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.